Fakat cüz'i iradeyi, yani Allah'ın insana verdiği seçme, yapıp yapmama gücünü unutuyorsunuz Hüsnü Bey. Bu cüz'i iradeden dolayı insan yaptığını bulur. Mesela kötü bir harekette bulunduğunuz zaman pişmanlık duymaz ve mahcup olmaz mısınız? İşte bu utanç cüz'i iradeniz olduğunu ispat ediyor. Hazırlanmış, pişmiş, önünüze konmuş bir yemeği bile yemek için elinizi uzatıyor, lokmayı çatalınıza batırıp ağzınıza koyuyor ve çiğnedikten sonra yutuyorsunuz. Üşüyeceğinizi biliyor, giyiniyor, odanızı ısıtıyorsunuz. Sonra çekiştirildiğiniz zaman günlerce bunun acısı içinizde kalıyor. Bir türlü unutamıyorsunuz. Methedilirseniz de sevinmeyi biliyor ve bu zevki de gene günlerce içinizde gezdiriyorsunuz. Faraza çırılçıplak sokağa çıkabilir misiniz? Değil çıplak, hatta yüzünüzde bir kir, bir leke bile olsa silmeden çıkmazsınız. Fakat bir hayvan böyle midir? Hicap ve mahcubiyet bilir mi? Gizlenmesi lazım olan bütün hareketleri herkesin gözü önünde tereddütsüz ve hicapsız yapar. Madem ki sizde tedbir, ihtiyat, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hisleri vardır, o halde cüz'i irade de var demektir. İradesi olan kimsenin mesul olmamasından daha tabii ne olabilir? Koridordan koşa koşa gelen Şükran, bir şey söylemek heyecanıyla salonun kapısında durmuştu. Kızın gayri tabii telaşı Aliye'yi kuşkulandırdı. "Ne istiyorsun Şükran?" diye sordu. "Beyefendi, hanımefendiyi istiyormuş, haber geldi." "Selma Hanım mı?" "Evet efendim, galiba biraz rahatsızlanmış." Koridordan koşa koşa gelen Şükran, bir şey söylemek heyecanıyla salonun kapısında durmuştu. Kızın gayri tabii telaşı Aliye'yi kuşkulandırdı. "Ne istiyorsun Şükran?" diye sordu. "Beyefendiyi hanımefendi istiyormuş, haber geldi." "Selma Hanım mı?" "Evet efendim, galiba biraz rahatsızlanmış." Doktor Hüsnü, işlet masasından kalkan bir sarhoş gibi sendeleyerek doğruldu. Aliye, Şükran'ı sorguya çekerken Hüsnü, "Merak etmeyin Aliye Hanım, beklenen hadisenin başlangıcıdır," diyordu. Baba olmak üzere bulunan bu adamın kayıtsızlığı Aliye'ye Selma'nın ızdırabından fazla elem vermişti. Hüsnü kapıya doğru yürürken Kerim Bey de arkasından gitti. "Yardıma ihtiyaç varsa ben de geleyim Hüsnü Bey," dedi ve beraberce çıktılar. Aliye'den Feyzi'ye. "Feyzi, zannederim bu son mektubum. Seni sanki kendimi bildiğimden beri etrafımda görmeye alışıkmışım gibi bekliyorum. Babanla sık sık büyük babamın odasında konuşmak fırsatını bulduğumuzu evvelce yazmıştım. Geçen gün karşı karşıya oturuyor ve İstanbul'u heyecanlandıran bir katil hadisesinden konuşuyorduk. Dedim ki, yaratıcı kuvveti tanımak ve saymak, cemiyetin huzurunu ve ahengini muhafazada en esaslı husus. Ma mafih onu korkarak değil, severek ve bilerek görenler ve tanıyanlar, cemiyet içinde birer muvazene aleti ve baş tacı. Tabii Aliye, dedi, her yerde her şeyde birliği gören nasıl kötü iş yapabilir? Mesela o zavallı katil gibi bir tabiat şaheserini nasıl bozup harap edebilir? O sırada elimde büyük babamın defterlerinden biri vardı. Sanki o da bizim konuşmamıza iştirak ediyordu. Okuduklarımı sana da yazıyorum Feyzi. Birlik bu dünya patırtısı içinde nasıl görülür deme. Bir dalı alıp ucunu ateşle yaktıktan sonra süratle çevirsen onu yuvarlak görürsün. Çubuğun çabuk çabuk hareketinden şeklin nokta olduğunu göz fark etmeyerek aldanır. Binaenaleyh biri iki gören şaşı da yaratılmış olanların suret dairesinde çeşit çeşit görünüşlerle tezahür eden, yani görünen birlik noktasının ayrı ayrı vücutları olduğunu zanneder. Halbuki bütün bu görülen çokluk doğru görücü göz için mevhum, yani gerçekte olmadığı halde var gibi düşünülen ateş dairesi gibidir. Gördüğünüz suretler ise hakikatte itibaridir, yani gerçekte öyle olmadığı halde öyle sanılan hayalidir. Ancak bu birliği görene ve idrak edene insan denir. İşte sana İrfan Paşa'nın mesai odasında, yani çalışma odasında geçirdiğimiz günlerden bir yaprak. Şimdi seninle dertleşecek, günün havadislerinden konuşacağım. Fakat kardeşim, kalemi idare eden elim bugün aklımın değil, hissimin kumandasına tabi. İçimden bir ses diyor ki, her kimin ki bir uzvu ateşle yandı, ancak o kimsenin ateşin yakıcılığı hakkında söylediği sözler gerçektir ve geçerlidir. Benim de gönlüm bir ateş değil mi? Fakat ben onu aleme söylemem, göstermem. Zira her istidadın bu yangının hücumuna tahammülü yoktur. Her kim ki onu görmek isterse, gönlüme hicret edip sığınsın. Vücutta hayat kanalı olan atar damarlar, ziyade gizlidir, derindedirler. Kıl damarları ise ne kadar satidir, göz önündedir. Ben de manevi hayatımın cevelan ettiği, yani dolaştığı, aşk damarlarını gizlemeyi, derinlerde saklamayı hilkatten öğrendim. Emniyet ve huzur gösterişte değildir, gizliliktedir. Hakikat herkese kendi istidadı kadar yüz gösterir. Kuyuya değen kova, oradan hacmi kadar su çekip çıkarır. Fakat onun döke saça çıkardığı bir kovacık sudan ne olur? Kuyunun bir yandan dolan, bir yandan boşalan suyuna nazaran bir kova, tek bir kova ne kadar biçaredir. Fakat madem ki alma kudreti o kadardır, ona fazla teklifte bulunmak israf olmaz mı? Zira bu kovanın üstünden denizi de geçirsen gene hacmi kadarını alır. Fazlası taşıp gider. Söylemem Feyzi, söylemem. Bir kovacık istidadı olanlara ummanları dökmem. Geri dönüyorum kardeşim. Sana günün havadislerini yazabilmek için durulmaya çalışıyorum. Suyu bulandırılmış bir ırmakta bile etrafın akisleri görünmez. Benim de duygularım o kadar hırçın, dalgalı ve coşkun ki onların durulmasını beklemeye, bu çırpıntıların durmasını istemeye mecburum. Geçen gün bir dağ gezintisi yaptık. Baban, babam, annem, Ülviye Hanım ve ben. Akşamın renklerini çalmış, kızıl, mor, nefti, yani koyu yeşil, dağların arasında dolaştık. Güneş yalnız yükseklerde, ağaçların son dallarında, filiz uçlarının pembemsi yapraklarında, yaldız bulaşığı gibi kalmıştı. Bir yamaçtan 5-6 tane kuzu iniyordu. O kadar haşarı şeylerdi ki, kaynaşmalarından 5 mi 6 mı hiçbirimiz sayamadık. Sahile indiğimiz zaman gece olmuştu. Sen Boğaz'ın gecelerini unutmuşsundur Feyzi. Kah manalı bir tebessümle gülen, kah gizli bir elemle susan deniz. Ben bu sessiz akşamları, bu durgun suları, taze dudağında içkisinin bulaşığı kurumamış sarhoş geceleri seviyorum. Denizin bir iç çekişi kadar deruni sesini, karşıki sahilin dağılmış bir mahyaya benzeyen ışıklarını bile seviyorum. Boğazı, nazı seve seve çekilen bir güzeli sever gibi seviyorum. O gece hemen bütün konuşmamız tek mevzu etrafında döndü dolaştı. Senin için hazırlanan gece toplantısı. Bu işin hakiki kahramanı annem. Gerçi Ulviye Hanım'ın seni samimi bir heyecanla beklediğini hissediyorum. Fakat annem tesir etmemiş olsaydı, belki de bu hissini bir eğlenceyle bütünlemeyi düşünemezdi. Yalnız Ulviye Hanım son günlerde bana karşı soğuk ve resmi, fakat zavallıyı ayıplayamıyorum. Zira öyle zannediyorum ki bu işin kahramanı Doktor Hüsnü. Bu adamın büyük babamın odasındaki buluşmalarımızda da rahatsız edici merakını hissediyorum. Onun tasavvuruna göre kim bilir ben neyim? Halbuki istiyorum ki hiç kimse, ama hiç kimse benden korkmasın, şüphe etmesin. Kimsenin hayatında bir eza, bir ağırlık, bir uğursuzluk olmak istemem. Çünkü ne kadar kendimi tartaklasam, zorlasam, gene de aleme fenalık edecek, zahmet verecek kimse olamam. Zira başkalarına olan fenalıktan incinecek kadar bütün yaratılmışlara saygıyla bağlıyım. Büyük babam der ki, vücutla ruhun birleşmesinden şeytan bile korkup kaçar. Bu birleşik kuvvetin karşısında süfli ve beşeri hırslar ele tek çeker. Kendisiyle sulh yapan kimse bütün dünyayla barışmış ve uzlaşmıştır. Arıtıcı ve öğretici aşk tek ve hakiki Fatih. O hangi kalbi istila etmişse artık orada kendisinden başka şeyin mevcudiyetine yer yoktur. Evvelce kalp diyarında derebeylik eden beşeri ihtiras ve zaaflar artık orada tutunamaz. Fakat bunu kime anlatır, kime söylersin? İşte böyle Feyzi. Bilseler benden hiç korkmazlar, çekinmezlerdi. Neyse, geçelim bu bahisleri. Senin için öyle muhteşem bir eğlence programı hazırlanıyor ki, modernize edilmiş bin bir gece masalları gibi bir şey. Az kaldı, söylemeyi unutuyordum. Selma'nın bir oğlu oldu, şipşirin bir oğlan. Emilia'ya selam. Ali'ye vapura hareketinden yarım dakika evvel yetişebildi. Salon dolmuştu, oturacak yer arıyordu. Yekpare bir kalabalık, sıra sıra başlar, sıkışarak bu güzel kıza yer açanlar. Fakat o karar verip hiçbir tarafa oturamıyordu. Ali'ye! Genç kız kulaklarına inanmadan başını çevirdi. Fakat gözlerinin şehadetine inanmaya mecburdu. Kalabalığın arasından geçerek profesörün sesine doğru ilerledi ve yanında gösterdiği yere oturdu. Onu vapurda göreceğini tahmin etmemiş olduğu için şaşkınlığı devam ediyordu. Zira doktor ne bu kadar erken döner ne de pek vapurla gidip gelirdi. Kerim Bey onun sualle dolu bakışlarına hemen cevap verdi. Karşı sahilde bir hasta meslektaşı yoklamaya gidiyordum. Vapur bebekten sonra Anadolu'yu tutacak. Aliye'nin artık gönlü rahattı. Nereye çıkacaksın? Anadolu Hisarı'na. Bu cevap kızın sık sık nükseden yani depreşen bir zaafını uyandırmış, onu gene dertlendirmişti. Ben Boğaz'ın Anadolu kıyısını az bilirim. Zaten İstanbul'un hiçbir tarafını layıkıyla bilmem ki, dedi. Fakat kendi sözünden incinmiş gibi hemen tasih etti. Mamafi şu cehaletimde bir zübbelik gizliymiş gibi onu kimsenin yanında itiraf etmem. Utanırım. Ve memleketimi bir turist, bir yabancı gibi biganece yani kayıtsızca öğrenmek de istemem. Zira o bilmesem de benimdir, kendi malımdır. Bu şehirde sevgilisinin cumbası altında destan okuyan, kapısından içeri name atan bir aşık coşkunluğu vardır. Kendine has olan bu işveyi, bu sevgiyi herkese gösterir mi bilmem. Ama bu nameler bende deste deste küme kümedir. İstersen benimle gel Ali'ye. Anadolu Hisarı'nı görmüş olursun. Akşama da gene beraber döneriz. Ali'ye çocuk gibi sevinmişti. Ne iyi, ne iyi. Biraz derede dolaşır, istersen dört kardeşlere kadar gideriz. Peki ama sen ziyaretten dönünceye kadar nerede beklerim? Kayık tutarız, içinde oturursun. Zaten ben de çok kalmayacağım. Kerim Bey birdenbire durdu, sonra bilmece söyler gibi. Ali'ye cebimde bir kağıt var. Bil bakayım nedir? Feyzi'den telgraf. Evet, hareket etmiş. Genç kızın yüzü sevinç dalgasıyla kaplanmıştı. Meğerse bu çocuğa ne kadar alışmışım. Mutat mevsimlerde açmasına alıştığımız çiçekleri nasıl beklersek, ben de onu bir gülü bir sümbülü bekler gibi bekliyorum. Feyzi benim için arkadaştan çok değerli bir vücut. O seni bana buldurdu. Ama sen de onu babasına yaklaştırdın. Ali'ye cevap vermedi. Zira yanlarında ve karşılarında oturan 4-5 kişilik bir grup, cemiyetlerin çıplaklığa doğru gitmekte olduğunu ve giyinmenin tabiata aykırı bir alışkanlıktan ibaret bulunduğunu müdafaa eden bir münakaşaya başlamıştı. Ekseriyet soyunmak, çıplak gezmek fikrini müdafaa ediyor. Tek başına kalmış bir arkadaşları da bunun birçok bakımdan zararlı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Münakaşa tavsadıktan sonra Ali'ye. Gitgide çıplak gezmek cereyanı kuvvetleniyor. Giyinmenin tekamülünü açılmakta arayan zümrenin nazariyelerini yani teorik bilgilerini müdafaa eden birçok noktalar var, dedi. İş orada değil Aliye, iptidai devirlere geri dönüşte. Görmüyor musun, insanlar gitgide vahşi dansları, acayip kıyafetleriyle hep iptidai devre özeniyorlar. Bütün bu heves ve temayül, yani yönelme, gelecek zamanlara istidat hasıl etmiş olmak içindir. Zaten her vaki olan için mutlak evvelce bir uygun zemin vücuda gelir ve neticede de bu o hale vesile olur. Esasen son demek, başlangıca dönüş demektir. Beşeriyet de gittikçe o noktaya doğru yaklaşıyor. Profesörle Aliye tekrar hararetlenen münakaşayı dinleyerek Hisar'a kadar konuşmadılar. Vapur iskeleye yanaşınca onlar da kalabalığa katıldılar. Bir anda yolcuların her biri köyün muhtelif semtlerine dağılmış, küçük meydancık hemen eski tenhalığını bulmuştu bile. Doktor Kerim Bey Aliye'yi iskelenin yanındaki sandallardan birine bıraktı. İhtiyar kayıkçı sabahtan akşama kadar müşteri beklemenin verdiği yorgunluğu, bir muhatap bulmuş olmanın sevinciyle dağıtmaya karar vermiş gibiydi. Bilsen küçük hanım, bir zamanlar burası neydi?